Sayfa 230. Mustafa Kemal şimdi de belki müttefikler yoluyla bir iş başarılabilir diye düşünmeye başlamıştı. Pera Palas'ın işgal kuvvetlerine ve müttefikler arası yüksek komisyona bağlı subaylarla dolu şark taklidi mermer salonlarında, üzerinde madalyalar ve hünkâr yaveri işaretiyle süslü temiz üniforması ve üstün duruşuyla zaten göze çarpmaktaydı. Anafartalar kahramanı olduğu öğrenilince büsbütün ilgi topladı. Ama o başlarda uzak durmayı daha uygun bulmuştu. Ancak şimdi karşı tarafla ilişki kurmanın kendi amaçlarına yarayabileceğini düşünmeye başlıyordu. Ne de olsa memleketin kaderini ellerinde tutan onlardı. Fransızlar İskenderun'a çıkmış, Kilikya'ya doğru ilerliyorlardı. Antalya'ya çıkmak üzere olan İtalyanların daha içeriye de sokulmaları pek muhtemeldi. İngilizler Trakya'dan Kafkasya'ya kadar Türkiye'nin her yerine ordunun terhisini ve silahtan arınmasını gözlem altında bulundurmak için kontrol subayları yerleştirmişlerdi. İktidarı elinde tutan padişahın Mustafa Kemal'i kadrosu gitgide daralmakta olan Türk ordusunda önemli bir göreve ataması söz konusu değildi. Oysa onun hiç yetkisiz olmaktansa herhangi bir yetkili görevde bulunması, isteklerini yani Lord Curzon'un çekindiği milli ayaklanmayı gerçekleştirmek için şarttı. Acaba İtilaf devletlerinden, hele Türkiye'den toprak isteğinde bulunmamış olan İngilizlerden bir mevki koparamaz mıydı? Onlar buradayken elde edilecek bir yetkinin çekilip gitmelerinden sonra memlekete daha yararlı başka yollarda kullanılabilmesi pekala mümkündü. Mustafa Kemal İngilizlerin ağzını dolaylı yoldan aratmaya karar verdi ve aracılığa tanınmış bir gazeteci olan Daily Mail gazetesinin muhabiri G. Ward Price'ı seçti. Pera Palas Oteli'nin müdürüyle haber göndererek gazeteciyi karşılıklı kahve içmeye çağırdı. Ward Price da Genelkurmay'ın entelijans servisindeki albaya danıştıktan sonra çağrıyı kabul etti. Mustafa Kemal onu üniformasıyla değil de sırtında jaket atay ve başında fesle karşıladı. Ward Price Mustafa Kemal'i yakışıklı ve erkek tipli buldu. Elini kolunu oynatmadan sakin ve ölçülü bir sesle konuşuyordu. Yanında arkadaşı Refet Bey vardı. Mustafa Kemal gazeteciye memleketinin savaşa yanlış safta katılmış olduğunu itiraf etti. Türklerin İngilizlerle hiç çatışmamaları gerekirdi. Bunu sırf Enver'in baskısıyla yapmışlardı. Savaşı kaybetmişlerdi. Şimdi bunu çok pahalı ödeyeceklerdi. Anadolu bölünecekti. Mustafa Kemal Fransızların memleket içine sokulmalarına karşıydı. Halk belki bir İngiliz yönetimini daha az güçlükle hazmedebilirdi. Eğer İngilizler Anadolu'da sorumluluğu üzerlerine almak niyetindeyseler, tecrübeli valilere ihtiyaçları olacaktır dedi. Bu sıfatla yardımımı arz edebileceğim bir makamla temasa geçmek isterdim. Ward Price gizli servisteki albaya bu konuşmayı anlattı. Albay bunun üzerinde durmayarak, yakında iş isteyen daha bir sürü Türk generali çıkacak dedi. İtalyanlar teşebbüse kendileri geçerek Mustafa Kemal'e doğrudan doğruya teklifte bulundular. İtalyan yüksek komiseri Kont Sforza Lloyd George'un Yunanlıları desteklemesine şiddetle karşıydı. Her ne kadar Türkiye'nin bölünmesi konusunda müttefikleriyle işbirliğini kabul etmişse de, herhangi bir başarısızlık ihtimaline karşı milliyetçilik hareketinin liderleriyle bir bağ kuracak kadar kurnazdı. Bu liderlerin kendi kuvvetlerine gerçekten güvendiklerini görüyordu. Kont Sforza'nın aracılarından biri, milliyetçi bir hükümet kurmak konusunda Mustafa Kemal'le Fethi'nin ağzını aradı. Ayrıca iki aracı da, İtalyanları tutmakta olan iki Türk gazetecisi, İzmir gerisinde Yunanlılara karşı Mustafa Kemal'in komutasında girişilecek bir askeri direnmeyi, İtalyanların silahla destekleyeceğine söz verdiler. Gerekli ortam hazırlandıktan sonra Mustafa Kemal Sforza ile tanıştırıldı. Kont ona bütün girişeceği işlerde İtalya'nın desteğine güvenebileceğini açıkça belirtti. Eğer başınız sıkışacak olursa, bu elçiliğin her zaman emrinize amade olduğuna güvenebilirsiniz, dedi. Mustafa Kemal verdiği cevaplarda fazla açılmadı. Ama tasarıları daha geliştiği takdirde İtalyanların desteğinden yararlanabileceğini anlamıştı. Bu arada Allenby Filistin'den gelerek İstanbul'a kısa ama fırtına gibi bir ziyarette bulunmuştu. Bazı Türk generalleri onun mütareke koşulları üzerindeki görüşüne aykırı olarak askerlerini terhis etmekte zorluk çıkarıyorlardı. Allenby, Harbiye ve Hariciye nazırlarını çağırtarak ağızlarını açmaya bile fırsat vermeden onlara isteklerinin listesini okudu. Bunların arasında ön planda suçlu gördüğü Musul cephesindeki 6. Ordu komutanının geri alınması da vardı. İstediklerini 5 dakika içinde elde eden Allenby, vakit kaybetmeden Filistin'e döndü. Kabahatli 6. Ordu komutanı ise İstanbul'a gelir gelmez İngiliz makamları tarafından tutuklandı. Evet, Allenby'nin ziyaretinden az sonra ve ona kalırsa bu ziyaretin bir sonucu olarak, Harbiye Nezareti Mustafa Kemal'e ordu komutanı rütbesinin indirildiğini bildirdi. Hünkâr yaveri olarak sahip bulunduğu imtiyazlar kaldırılmış, emrindeki makam otomobili geri alınmış ve maaşı azaltılmıştı. Kendisine yine de komutanının geri çağrılmasından sonra terhis edilecek olan 6. Ordu'nun komutanlığı teklif edildi. Mustafa Kemal bunu derhal reddetti. Böylece büsbütün açıkta kalmış oluyordu. 1919 Şubat'ının sonunda padişah hükümeti değiştirdi. Öteden beri tasarladığı bir şeyi gerçekleştirmenin sırası gelmişti. Zaten kaç keredir çekilmek isteğinde bulunan Tevfik Paşa'yı görevinden affetti. Yerine kimsenin adam yerine koymadığı eniştesi damat Ferit'i getirdi. Ferit 30 sene önceki hariciye memurluğundan sonra ilk olarak resmi bir görev almış bulunuyordu. Yurtsever Türklerin gözünde zerre kadar itibarı olmayan, işe yaramaz bir adamdı. Ama İngilizler onu, güven verici batılı görünüşü, pos bıyıkları ve üzerindeki o Avrupa kültürü cilasıyla tam bir Türk efendisi sayıyorlardı. Damat Ferit, aradıkları kuklanın ta kendisiydi. Muhalefeti ortadan kaldırmaya kararlı olan damat Ferit Paşa'nın ilk işi bir sürü yeni tutuklamalara girişmek oldu. Kuşkulandıkları asker ve politikacıları Malta'ya sürmeye başlamış olan İngilizler de onun bu hareketlerini desteklemekteydiler. Daha önce de Tevfik Paşa, müttefiklerin zoruyla eski İttihatçı nazırları hapse attırmıştı. Şimdi de damat Ferid'in dahiliye nezareti, divanı harp yoluyla kestirme muhakeme metotları uygulayarak yeni bir temizleme hareketine koyuldu. Fethi Bey de seçilen kurbanlar arasındaydı. Savaştan önce fırkanın genel sekreterliğinde ve savaştan sonra da dahiliye nazırlığında bulunduğu için düşmanları tarafından haksız olarak Enver, Cemal ve Talat üçlüsünün kaçmasına göz yummakla suçlandırılmıştı. Mustafa Kemal onun tutuklanmak üzere olduğunu haber alınca gece eve gitmemesini söyledi. Fethi Bey her zamanki umursamazlığıyla durumu hafife aldı. Damat Ferid'in ona tehlikede olmadığına dair teminat verdiğini söylüyordu. Ama daha o gece evine döner dönmez tevkif edildi. Mustafa Kemal bir yolunu bularak Harbiye Nezareti hapishanesinde arkadaşını görmeye gitti. Bu uğursuz yerde sanki kendi de mahpusmuş gibi geldi. Merdivende rastladığı jandarmaların ne olur ne olmaz diye ellerini sıktı. Zira acı acı içinden geçirdiği gibi kendi de tutuklanacak olursa bu adamlar onun işine yarayabilirdi. Arkadaşlarını üst katta dar ve karanlık bir koridorun iki yanında karşılıklı hücrelerde buldu. Burası nazırlar, siyaset adamları, gazeteciler, önemli ve tanınmış kişilerle doluydu. Hepsi de savaş suçlusu gibi işlem görüyorlardı. Hücrenin kapısı açılınca çevresini sardılar. Konuşmaya can atıyorlardı. Aralarında savaşın ilk yıllarının sadrazamı olan Prens Sait Halim Paşa da vardı. Mustafa Kemal Fethi Bey ile çatı katına çıkarak dolaşıp konuştu. Ama gözetlendiklerinden kuşkulandığı için fazla kalmayı doğru bulmadı. Artık kendi güvenliğinden de şüphelenmeye, gece geç vakit kapı çalınca irkilmeye başlamıştı. Bir gazete İttihatçılar yakalandığı halde Mustafa Kemal ile Rauf'un niçin hala Beyoğlu'nda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştıklarını soruyordu. Mustafa Kemal İtalyanlarla olan temaslarını daha çoğalttı. Kont Sforza'nın himayesi altında olduğu bilinirse, İngilizlerin onu yakalatmaktan çekinebileceklerini düşünüyordu. Son tevkifler karşısında duyulan öfke, ulusal duyguları canlandırmaya yaradı. Liberal eğilimli olmakla beraber, kesin programları bulunmayan bir takım politik gruplar, İstanbul tarafındaki bir evde, bir çeşit milli kongre kurmak amacıyla toplandılar. Ama yaptıkları iş konuşmaktan pek ileri gitmedi. Daha kesin görüş ve planları bulunan Mustafa Kemal ve Rauf, bunların arasında ihtiyata elden bırakmıyorlardı. Hepsi iyi niyetliydiler. Ama içlerinde kendi taraftarları dahil, bu iyi niyetli elle tutulur bir düşünce ya da hareket biçimine sokacak pek az kişi vardı. İşgalin çetin şartlarından yılmış olan birçoklarının kafası da daha çok kendi kişisel çıkarlarına ve bir takım çekememezliklere takılmıştı. Çözüm yolunu başka yerde aramak gerektiği belliydi. Bu yollardan birini onlara, ordunun terhisinden sonra hastalık izniyle Adana'dan dönen Ali Fuat gösterdi. İstanbul'a gelir gelmez Mustafa Kemal'in Şişli'deki evine gitti ve geceyi orada geçirdi. Bundan sonraki haftalarda birçok gecelerini bu evde geçirecekti. Kulağından rahatsız olan Mustafa Kemal, Ali Fuat'ı sırtında robe de chambre'la karşıladı. Yattığı odaya alarak koltukta yer gösterdi. Kendisi de başucunda gazeteler yığılı duran yatağının üzerine oturdu. Konuştular, yemek yediler, arkadan gecenin yarısına kadar yine konuştular. Ali Fuat ona Anadolu'nun acıklı durumu üzerinde bilgi verdi. İdare mekanizması felce uğramış, güvensizlik her yana yayılmıştı. Mahalli idare etkisiz ve yetersizdi. Partilerin taşra teşkilatı arasında birlik yoktu. Mustafa Kemal'in suratı asılmıştı. Çok kötü dedi. İkisi de İtilaf devletlerinin memleketin çoğunu işgal etmeye kararlı olduklarını, hükümetin ise buna karşı koyacak istek ve yetenekten yoksun bulunduğunu anlıyorlardı. İşgal kuvvetleri ordunun terhisi ve silahların toplanması işini hızlandırmaktaydılar. İşten anlayan görevliler, İttihatçıları tuttukları bahanesiyle idareden ve ordudan uzaklaştırılıyor, yerlerine işgalcilere boyun eğmeye hazır evet efendimciler geçiriliyordu. Tek çözüm yolu bir ulusal direnme hareketiydi. Bunun için bir program hazırladılar. Bu yalnız iki yoldan biriyle gerçekleşebilirdi. Ya dışarıdan hükümeti istifaya zorlayarak ya da içeriden Harbiye ve Dahiliye Nazırlıklarına milliyetçi unsurlar sızdırarak. Birinci yolu başaramamış olduklarına göre, şimdi ikinci yolu denemenin sırası gelmişti. En iyisi Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırı olmasıydı. Dahiliye Nazırlığı için uygun bir aday da Fuat'ın aile dostu ve Damat Ferit Koalisyonu'nun etkili üyesi Mehmet Ali Bey'di. Onun gibi bir kimsenin yardımı olursa, amaçlarına ihtilalle değil de bir içeri sızma yoluyla erişebilirlerdi. Ali Fuat, Mehmet Ali Bey'e Mustafa Kemal'den söz etti. O da Mustafa Kemal'in akıllı, enerjik, yurtsever bir genç subay olduğunu zaten duymuştu. İttihatçı olmadığına da inandıktan sonra kendisiyle tanışmaktan şeref duyacağını bildirdi. Ali Fuat'ın Boğaz'ın Anadolu yakasındaki evinde bir akşam yemeği düzenlendi. Mehmet Ali kendi çevresindeki grubun gitgide nüfus kazandığını ve bu grubun önemli bir rol oynayacağı bir hükümet kurmak taraftarı olduğunu belirtti. Bununla birlikte Harbiye ve Dahiliye gibi önemli nazırlıkların damat Ferit'in kendi güvendiği kimselere verileceğinden korkuyordu. Yani rejime taze milliyetçi kan aşılamak pek öyle kolay bir iş değildi. Mustafa Kemal kabinedeki nazırlarla gizlice ilişkiler kurmaya başladı. İçlerinden bazıları Enver'le Talat'a cephe almış olduğunu bildikleri için onu kendi yönlerine çekmek istediler. Bunlardan biri Bahriye Nazırı Avni Paşa'ydı. Ama o da bir hükümet darbesine istekli görünmüyordu. Bir tanesi de padişah üzerindeki etkisine güvenerek damat Ferit'in yerine geçmeyi uman Ayan Reisi Ahmet Rıza'ydı. Gizli bir buluşmada bir milli cephe kurmak düşüncesini öne sürdü. Mustafa Kemal ihtiyatı elden bırakmamayı ve fazla açılmamayı daha uygun buldu. Nitekim Ahmet Rıza'nın çevirdiği manevra bir sonuç vermedi. Damat Ferit iktidarda kaldı. Hükümeti içten yıkmanın kolay olmadığı artık anlaşılmıştı. Durum ancak Anadolu'da çözümlenebilecekti. Ama mesele oraya gidebilmekti. Ali Fuat'ın izni bitmiş ve Mustafa Kemal'in eski ordusundan kalan tek birlik olan kol ordusuna dönme zamanı gelmişti. Mustafa Kemal'e hala komutan gözüyle bakan Ali Fuat, karargahını kuzeye, bir direnme hareketi için merkezi durumda olan Ankara'ya nakletmeye razı oldu. Demiryolu İtalyanların denetimi altında bulunduğu için bu işi yapmak şimdilik zordu. Fakat gerekirse askerlerini yaya olarak götürecekti. Mustafa Kemal'den de gelip kendisini orada bulmasını istedi. Şişli'deki evde Rauf'la beraber son bir akşam yemeği yediler. Ayaklanma hareketinden belirsiz bir hayal değil, kesin bir gerçek gibi söz ettiler. Rauf Bey'in bir deniz subayı olarak Anadolu'ya geçmesi kolay değildi. Ama o, bu uğurda görevinden istifa etmeye bile hazırdı. Mustafa Kemal de Anadolu'da geniş yetkili bir görev ele geçirmek için ne mümkünse yapacak, bunu başaramazsa kendi başına Anadolu'ya geçecekti. Rauf görevinden alınması için Bahriye Nezaretine başvurdu. Damat Ferit kendisini çağırttı. Rauf Bey sırtında sivil elbiseyle gitti. Ferit Paşa ondan kararından vazgeçmesini istedi. Rauf da açık konuşarak, hükümet bu yolda devam ederse ordunun baş kaldıracağını söyledi. Terhis edilen askerlerin acıklı durumu üzerinde ısrarla durdu. Hükümet bunları memleketlerine göndermeye söz vermiş ama bu sözünde durmamıştı. Askerler ortalıkta aç ve perişan serilip kalmışlardı. Sokaklarda yabancılara avuç açıyorlardı. Kan ve ateş arasında memleketleri için dövüşmüş olan bu erler, şimdi ölümden daha kötü bir sefalet içindeydiler. Bütün bunlar isyana yol açacak şeylerdi. Gerçeklerle böyle yüz yüze gelmeye alışık olmayan Ferit Paşa, "Ne demek, bu da nesi?" diye mırıldanıyordu. Rauf Bey sözüne devamla, "Size sadece kendi gözümle görmüş olduklarımı söylüyorum." dedi. Meşrutiyetten önce ve sonra bu memlekette yapılan bütün ihtilalleri gördüm. Bu işleri bilen bir insan olarak size er geç bir isyan çıkacağını söylüyorum. Bu isyanda asker olarak rol oynamak istemiyorum. Kendi sorumluluğum altında hareket edebilmek için bütün resmi ünvan ve imtiyazlardan kurtulmak istiyorum. Ferit Paşa şaşkınlık içinde ona baka kalmıştı. Sadece, "Pekala efendim," diyebildi. Rauf Bey'in Bahriye'den istifası bu şekilde gerçekleşti. Mustafa Kemal Şişli'deki evine İsmet Bey'i de çağırmış ve eski bir dost gibi karşılamıştı. İsmet, Harbiye Nazırlığında müsteşardı. Paris'te yapılacak olan barış konferansı için gerekli belgeleri hazırlıyor ve buraya gönderilecek Türk heyetine üye seçilmeyi umuyordu. Merhabalaşırken gözleri parlayarak "Ne haber, bir şeyler var galiba?" diye sordu. Mustafa Kemal cevap olarak ortaya bir Türkiye haritası koydu. Tecrübeli kurmay subayı İsmet hemen cebinden bir pergel çıkardı. Mustafa Kemal ondan Anadolu'ya gitmek için en iyi yolun ne olduğunu sordu. Bir mukavemet hareketine girişmek için en elverişli bölge hangisiydi? İsmet onun ne düşündüğünü sezerek sevinçle baktı. Demek kararınızı verdiniz. Mustafa Kemal, henüz bundan konuşmanın sırası değil dedi. İsmet ses çıkarmadan dikkatle haritayı incelemeye başladı. Sonra ayağa kalkarak ihtiyatla, Anadolu'ya gitmek için bir sürü yol var dedi, bir sürü de yer. Arkadan gülümseyerek, ne yapacağınızı bana ne zaman söyleyeceksiniz diye sordu. Mustafa Kemal sırası gelince diye cevap verdi. Mustafa Kemal böyle bir kararı aceleyle verecek adam değildi. Tehlikeli bir oyuna girişecekti. Durumu her açıdan her şeyi tartarak incelemek gerekiyordu. Planını yapmak, arkadaşlarını kendi görüşüne inandırıp kararlarını sağlamlaştırmak ve direnmenin dayanacağı ideolojik temele, hem kendi hem de onların kafasında belirli bir biçim vermek için daha zaman gerekiyordu. Hala padişahtan, itilaf devletlerinden, tanrıdan ya da buna benzer başka bir kaynaktan bir şeyler uman kişiler çoktu. Düşmana kuvvetle karşı koymadan başka çıkar yolu olmadığının anlaşılması için olayların ve kafaların daha gelişmesi gerekiyordu. Bu sırada Trakya'da bir kolordu kalıntısına komutanlık etmekte olan Kazım Karabekir Paşa İstanbul'a gelmişti. Gösterişli, ağır, sağlam Karabekir, askerlik bakımından tipik bir eski Türk savaşçısıydı. Ama siyasal bakımdan demokrasiye içten ve inatla inanırdı. Kafkas seferinde Mustafa Kemal'in komutan yardımcılığında bulunmuştu. Şimdi o cephedeki ordudan arta kalan tek birlik olan 15. Kolordu'nun komutasını devralmaya giderken Şişli'de kendisini görmeye gelmişti. Mustafa Kemal'e Türkiye'nin kurtuluş umudunun orada, Doğu bölgesinde olduğuna inandığını ısrarla belirtti. Savaş hizmetinin çoğunu yapmış olduğu bu bölgelerde halk kendisini sever ve sayardı. Ordusu kuvvetliydi. Halk da bu orduyu tutuyordu. Tek bir eksik vardı, gerçek ve azimli bir önder. Mustafa Kemal ne yapıp yapıp Anadolu'da bir komutanlık bulmanın çaresine bakmalıydı. Öteki yurtsever subaylar da ister görevli olarak, ister kendiliklerinden onun peşinden gitmeliydiler. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçince hemen doğuya gelmeliydi. Orada bir milli hükümetin temelini attıktan sonra, bunu Erzurum'da Kazım Karabekir'e teslim ederek batıya gidebilirdi. Eğer Mustafa Kemal Anadolu'ya gelemeyecekse, Kazım Karabekir kendi başına harekete geçecekti. Mustafa Kemal onun düşüncelerini yerinde buldu ve Erzurum'da onunla temasa geçmeye çalışacağına söz verdi. Kazım Paşa da o gelinceye kadar gerekli ortamı hazırlamayı vaat etti. Gerçekten de bir ihtilalci gözüyle Anadolu'daki durum umut verici görünmeye başlamıştı. Oradaki karşı koyma isteğinin İstanbul'dakinden çok daha olumlu olduğu anlaşılıyordu. 1918 yılının Aralık ayından beri Anadolu'da yer yer milliyetçi gruplar ortaya çıkmıştı. Bunlar kendilerine Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti gibi adlar vermişlerdi. Bu grupların en kuvvetli oldukları yerler, yabancı tehdidine en çok açık olan bölgelerdi. Yunanlılara karşı Trakya ve İzmir'de kuvvetliydiler. Fransızların memleketi işgale yardımcı olması için bir Ermeni lejyonu kurdukları Kilikya'da ve İtilaf devletlerinin uydurma bir Ermenistan yaratmayı tasarladıkları, savaşçı ve özgürlük duygusuna bağlı bir halkla meskun Doğu illerinde de durum böyleydi. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in de onayıyla doğudaki bu çeşitli grupları bir araya toplayarak milliyetçi bir hükümetin temelini atmayı tasarlıyordu. Kazım Karabekir'in ziyareti Mustafa Kemal'i cesaretlendirmekle kalmamış, kesin kararını vermesine yardımcı olmuştu. Mustafa Kemal şimdi Anadolu'da, biri ortada, biri de doğuda olmak üzere iki ordunun desteğine güvenebilirdi. Ama cevabı hala verilemeyen bir soru vardı. Anadolu'ya nasıl gidecekti? Bu sorunun cevabını hiç umulmadığı halde işgal kuvvetleri kendileri verdiler. 19. Bölüm. Mukavemet Hazırlıkları. Müttefikler Anadolu'da işgalleri dışında kalan bölgelerin anarşiye doğru yuvarlandığını görüyorlardı. Birçok yerde kanun düzen diye bir şey kalmamıştı. Eşkıya çeteleri Balkan Harbi'nden önce Makedonya'da olduğu gibi memleketi haraca kesmeye başlamışlardı. Halk dehşet içindeydi. Eşkıyalar yolcuları pusuya düşürüp soyuyor, işkence ediyor, adam öldürüyorlardı. Türkler İtilaf devletlerinin memleketin tümünü işgal altına almalarından çekiniyorlardı. Oysa onların bunu yapmaya ne istekleri ne de imkanları vardı. Durumu düzeltmek için de Türk makamlarının işbirliğine güvenmek zorundaydılar. Fakat Türklere çok ağır geleceği muhakkak olan barış koşulları açıklandığı vakit, bu işbirliğini kaybedebileceklerini de anlıyorlardı. Öyle ki Türklerin Anadolu'daki Hristiyanlar üzerinde bir misillemeye girişmeleri bile akla gelebilirdi. İtalyanların kendi toprak istekleri uğruna Türkleri Yunanlılara karşı kışkırttıkları İzmir dolaylarında durumun daha da alevlenmesini ancak limandaki iki İngiliz savaş gemisi önleyebiliyordu. Samsun'da görevli İngiliz komutanı, Yunanlıların bağımsız bir Pontus Krallığı kurmak hülyasını güttükleri bu bölgedeki durumu açıklayan bir rapor göndermişti. Yüksek Mütareke Komisyonu bu raporu Damat Ferit Paşa'ya ileterek, hükümetin Rum köylerini Türk tecavüzünden korumak, kanun ve düzeni yeniden kurmak için derhal tedbir alması dileğinde bulundu. Komisyonun düşüncesine göre bu bir insanlık göreviydi. Hükümet bunu yapamazsa, işgal kuvvetleri duruma el atmak zorunda kalacaklardı. Damat Ferit Paşa telaşlandı, ilk iş olarak Dahiliye Nazır Vekilini çağırttı. İyi bir rastlantıyla bu zat, Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın daha önce görüşmüş oldukları Mehmet Ali Bey'di. Mustafa Kemal'in istediklerini yerine getirmek için fırsat kollayan Mehmet Ali Bey'in eline böylece bir şans geçmiş oldu.